Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizinle beraberiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Geçen hafta Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vefa Haciyev, ülkesinin Afganistan barış müzakerelerini ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Geçen hafta üst düzey siyasi bir heyet başkanlığında siyasi istişarelerde bulunmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a giden Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hikmet Halil Karzai, Türkmen mevkitaşı ile görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Afgan diplomat Karzai, Türkmenistan, Pakistan ve Hindistan arasında çökelen TAPI doğal gaz boru hattının güvenliğini temin edecek planın tartışıldığını açıkladı. Karzai, TAPI projesinin tarafları bu büyük projeyi hayata geçirmek istediklerini, Afgan taraf olarak bu projenin başta güvenliği olmak üzere nasıl çok yönlü bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini tüm taraf ülkelerle görüştüklerini kaydetti.
Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vefa Haciyev de basın toplantısında Türkmen lider Kurban Kuluberdi Muhammedov'dan naklen ülkesi Afganistan öncülüğünde bu ülkenin barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. TAPI projesine gelince Türkmenistan Cumhurbaşkanı Afganistan ve Pakistan'ın ayağının tamamlanması için bu iki ülkeye 45 milyon dolar kredi tahsis ettiği belirtildi. Aşgabat yönetimi söz konusu 45 milyon dolarlık kredinin ilk bölümünü TAPI boru hattının Afganistan ve Pakistan bölümünün ilk merhalesini tamamlamak üzere ilgili yetkililere ödedi. Türkmenistan yönetimi TAPI boru hattı projesinin 200 milyon dolarlık ilk anlaşması geçenlerde her dört ülkenin petrol ve doğalgaz üst düzey yetkilileri tarafından Aşgabat kentinde imzalandığı bir sırada 45 milyon dolar kredi ödedi. Bölge uzmanları ise TAPI boru hattının karşı karşıya bulunduğu en büyük sorun boru hattının geçtiği bölgelerde güvenliği temin etmekten ibaret olduğunu belirtiyor.
Geçen hafta Tacikistan Yüksek Mahkemesi bu ülkenin yasaklanan İslami Hareket Partisi'nin üst düzey 14 üyesine verilen cezayı açıkladı. Mahkeme İslami Hareket Partisi'nin 2 başkan yardımcısına müebbet 12 üst düzey üyesine de 2 ila 28 yıl hapis cezası verdi. Tacikistan Yüksek Mahkemesi bir bildiri yayımlayarak Seyyid Ömer Hüseyin'i ve Muhammed Ali Heyyet adında İslami Hareket Partisi'nin 2 başkan yardımcısının müebbet hapis cezasına çarptığını açıkladı. Yasaklanan İslami Hareket Partisi üyelerinin duruşması kapalı kapılar ardında gerçekleşti ve savcı partinin en az 5 üst düzey üyesi için müebbet hapis cezası istemişti. Sanıkların hepsi duruşmada suçsuz olduklarını ve yöneltilen suçların mesnetsiz olduğunu belirtti.
Tacikistan İslami Hareket Partisi'nin faaliyetleri geçen yılın Eylül ayında Duşanba kentinin çevresinde yaşanan huzursuzlukların ardından Tacikistan Yüksek Mahkemesi'nce yasaklandı. Yine geçen sonbahar aylarında İslami Hareket Partisi'ne mensup onlarca kişi, savunma eski bakan yardımcısı Abdulhalim Nazarzade'nin darbe teşebbüsünde kendisine yardım etmekle suçlamasının ardından gözaltına alındı.
Geçen hafta Kazakistan başkenti Astana, Avrasya İktisadi Birliği AİB liderlerini ev sahipliği yaptı. Zirvede Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Ermenistan liderleri AİB üye ülkelerin hiçbir temel sorunu çözümleyemeyeceğini itiraf etti. Gerçekte AİB üyelerinin mali bilançosu geriledi ve üye ülkelerin yolundaki birçok engel aralarında serbest ticareti engellediği anlaşılıyor. 2015 yılında AİB üyeleri arasında ticaret hacmi %26 ve 2016'nın ilk yarısında da %30 geriledi. Aslında bu endekslerde yaşanan gerilemelerin bir bölümü Rusya ve Kazakistan'da ürünlerin fiyatlarında yaşanan değişiklikle ilgilidir ki bu da milli para birimlerinin değer kaybından kaynaklanıyor. Fakat esas mesele ise üye ülkelerin arasında iktisadi ilişkilerin gerilemesidir. Örneğin Ermenistan ve Kazakistan veya Beyaz Rusya ile Kırgızistan arasında pratikte hiçbir ticaret gerçekleşmiyor. Bu yüzden bazı gözlemciler AİB daha çok siyasi amaçlar uğruna kurulduğunu ve gerçekte Rusya ile diğer üyelerin arasındaki işbirliğinin bir başka biçimi sayıldığını, ancak diğer üyelerin kendi aralarında hiçbir ortak çıkarın söz konusu olmadığını belirtiyor.
Öte yandan AİB'in aldığı hiçbir karar sıradan insanların yaşamı üzerinde hiçbir olumlu etki yapmadığı, bilakis yeni sorunlara yol açtığı belirtiliyor. Halihazırda AİB bir tek Vietnam ile serbest ticaret bölge kurma konusunda bir anlaşma imzaladı ki bu anlaşmada hala 5 üyeden 3 üyenin onayını bekliyor. Vietnam ürünleri için en büyük piyasa ise Amerika'dır. Bu durumda AİB'in İran ile serbest ticaret bölgesi kurmak üzere müzakerelerin devam ettiği açıklanması bir çok soru işaretini beraberinde getirdiği anlaşılıyor. AİB şimdilik Sovyetler Birliği sonrası dönemden sonra oluşan ve bürokrasiyle beraber olan yapılanmalardan biridir ve birliğin gerçek ekonomik durumu bu teşekkülün diğer aday ülkeler için pek de cazip olmamasına yol açtığı gözleniyor.
Geçen hafta Kazakistan İçişleri Bakanlığı kimliği belirsiz bir grubun Milli Muhafız Alayı'ndan bir birimi ve Aktao kentinde silah satan bazı mağazalara saldırdığını duyurdu. Bazı haber ajansları saldırganların sayısını 10 kişi olarak açıklayarak şöyle yazdı. Kazakistan Aktao kentinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında 5 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Ancak bir süre sonra kayıp sayısı 17 olarak açıklandı. Saldırının sorumluluğunu Kazakistan Özgür Ordusu üstlendi.
Bundan bir süre önce de Kazakistan'ın Atirau, Almatı ve Teraz kentlerinde benzer saldırılar düzenlenmişti. Kazakistan güvenlik yetkilileri bu saldırıların faillerini Hilafet Askerleri adlı radikal bir örgüt olarak açıkladı. Bu bağlamda ise farklı tahminler de yürütülüyor. Örneğin Rusya Orta Doğu Etüt Merkezi Başkanı Yogni Satanovski, Kazakistan Kurtuluş Ordusu adlı örgüt Aktadu'daki son silahlı çatışmaların sorumluluğunu üstlendiğini belirterek bu örgütün amacı Nursultan Nazarbayev'in yönetimini devirmek ve Kazakistan'ı İslamileştirmek olduğunu belirtti. Satanovski'nin belirttiğine göre radikal örgütler Kazakistan'da çatışma yaratarak Orta Asya baharını başlatmak istediklerini, bu hareketin amacı ise Nursultan Nazarbayev yönetimini devirmek ve Kazakistan'ı İslamileştirmektir. Kazakistan'ın siyaset uzmanlarından asker Sabdin ise Kazakistan'da Selefi tarikatların bu ülkede radikalizm kaynağı olduğunu ve Kazakistan yargı yetkilileri asıl radikalizmin kaynağı olan Selefi tarikatlarının faaliyetlerini yasaklamaları gerektiğini belirtiyor. Sabdin Kazakistan'da cemaat Tebliğ adlı örgütün faaliyeti yasaklandığını, oysa bu örgütün yıkıcı faaliyetleri Selefi örgütlere kıyasla çok hafif kaldığını ifade etti.
Öte yandan Kazakistan'da halk yabancılara toprak satışını protesto ederken Çin ve Kazakistan askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Kazakistan'ın KAZ Teknoloji firması bu ülkenin Savunma Bakanı Yardımcısı Nurlan Seorelenbayev'in katıldığı törende Çin'in Narinko Crop firmasından yüksek kalibreli mühimmat üretiminde kullanılan teçhizat ve teknoloji transferini öngören bir protokol imzaladı. İki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri ayrıca Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personelini Astana'da lojman inşaatı için ortak fabrika inşa etme üzerine de bir protokol imzaladı. Gaz teknoloji firması Kazakistan Silah Kuvvetleri'nin silah ve mühimmat ihtiyacını karşılayan en büyük firmalardan biri sayılıyor. Bölgenin askeri uzmanları Çin ve Kazakistan arasında askeri ve teknik işbirliğinin son yıllarda büyük bir gelişme kaydettiğini belirtiyor. İki ülke 2015 yılında Çin'in Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ücretsiz teknik yardım sunmasını öngören bir işbirliği anlaşması imzaladı. Çin ve Kazakistan ayrıca ortak askeri eğitim ve deneyim paylaşımı alanında da işbirliği yapıyor.
Geçen hafta Şanghay İşbirliği Teşkilatı Savunma Bakanları Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir oturum düzenledi. Şanghay İşbirliği Teşkilatı Savunma Bakanları oturumda bölgesel ve küresel güvenlik meselelerini masaya yatırdı. Ayrıca üye ülkeler arasında daha yakın işbirliğine vurgu yaptı. Şanghay İşbirliği Teşkilatı Savunma Bakanları uluslararası terör ve dini radikalizmin büyümesine işaret ederek üye ülkelerin Şanghay İşbirliği Teşkilatı alanında istikrar ve güvenliğin güçlenmesi için üyelerin ortak hareket etmelerinin önemini vurguladı. Oturumda Şanghay İşbirliği Teşkilatı Savunma Bakanları ayrıca bölgede barış, istikrar ve güvenlik meselelerini de masaya yatırdığı belirtildi. Şanghay İşbirliği Teşkilatı Savunma Bakanları, Rusya'nın Suriye'de uluslararası terörle mücadele çerçevesinde uygulamalarını ve Suriye milletine ulaştırdığı insani yardımları takdirle karşıladı. Şanghay İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Zirvesi'nin sonunda Savunma Bakanları ortak bir bildiriyi imzaladı. Şanghay İşbirliği Teşkilatı Savunma Bakanlarının bir sonraki zirvesi 2017'nin başlarında Astana'da düzenleniyor.
Geçen hafta Kırgızistan Başkanlığı'nda düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Başbakanları Zirvesi'nde 16 işbirliği belgesi imzalandı. Oturumda serbest ticaret anlaşmasına üye ülkelerin arasında kamu alımlarını gözetleme prosedürüyle ilgili anlaşma, biyoçeşitliliğin korunması anlaşması, 2020 yılında üye ülkelerde nüfus sayımı üzerinde karar alınması, üye ülkelerin nüfus sağlığı hakkında stratejik bir program uygulanması gibi konular ele alındı ve ilgili belgeler imzalandı. Üye ülkelerin başbakanları ayrıca üye ülkelerin arasında ortak elektrik üretimi hakkında bilgi alışverişi, başta enerji alanı olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim anlaşması, nükleer maddeleri taşıma hakkında bilgi alışverişi anlaşması, kimyasal ürünlerin alanında işbirliği, 2016-2020 yılları arasında diyabetin önlenmesi ve tedavisinde işbirliği, Art Expo fuarının düzenlenmesinin karara bağlanması, üye ülkelerin temel kurumları ile ilgili kararlar, 2016 yılı için üye ülkelerin ortak bütçesinde bazı değişikliklere gidilmesi, kurumun bazı bölümlerinin faaliyetlerinin araştırılması ve incelenmesi ve bir sonraki oturumun tarihi konusunda anlaşmaya vardı.
Ve son olarak geçen hafta Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandian Tahran'a geldi ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarını masaya yatırdı. Nalbandian'ın bu ziyareti son iki yılda İran'a yaptığı ikinci ziyareti sayılıyor. Nalbandian 2014 sonbaharında da İran'a geldi ve Zarif ve diğer bazı üst düzey yetkililerle ikili ilişkileri görüştü.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.